Ayrım 4. Aldatmak. Paul Coelho. Sayfa 56. Yine gecenin bir yarısı uyanıyorum. İyiler mi diye bakmak için çocukların odasına giriyorum. Bu takıntı gibi bir şeydir ama her ebeveyn arada sırada yapar. Yatağıma dönüp bakışlarımı tavana dikiyorum. Ne yapmak istediğimi veya istemediğimi dile getirecek gücüm yok. Neden yogayı bırakıp kurtulmuyorum? Neden bir psikiyatra gidip sihirli haplardan almaya başlamıyorum? Neden kendime hakip olup Yakup'u düşünmeyi bırakmıyorum? Hem o, Satürn ve yetişkinlerin eninde sonunda yüzleşmek durumunda kaldıkları hayal kırıklıkları hakkında konuşurken başka bir şey istediğini bir kez olsun ima etmedi ki. Dayanamıyorum artık. Hayatım aynı sahnenin sonsuza kadar tekrarlanıp durduğu bir filme benziyor. Fakültede gazetecilik okurken birkaç psikoloji dersi almıştım. Derslerden birinde profesörümüz oldukça ilginç bir adamdı, hem derste hem de yatakta. Sorgulananların 5 aşamadan geçtiğini anlatmıştı. Savunma, kendini övme, kendine güvenme, itiraf ve olanları düzeltme denemesi. Bense hayatta doğrudan kendine güven aşamasından itirafa geçtim. Saklı kalmalarını tercih ettiğim şeyleri kendi kendime söylemeye başlıyorum. Örneğin dünya durdu. Sadece benimki değil, çevremdeki herkesin dünyası durdu. Arkadaşlarla buluşunca hep aynı şeylerden, aynı kişilerden bahsediyoruz. Konuşmalarımız yeni gibi görünse de aslında her şey bir zaman ve enerji kaybından ibaret. Hayatlarımızın ilginçliğini kaybetmediğini göstermeye çalışıyoruz. Herkes kendi mutsuzluğunu idare etmeye çalışıyor. Sadece Yakup'la ben değil, büyük ihtimalle kocam da aynı durumda. Tek farkı onun hiçbir şeyi belli etmemesi. İçinde bulunduğum tehlikeli itiraf aşamasında bütün bunları daha net görmeye başlıyorum. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Çevremdekiler de benimle aynı dertlerden muzdaripler. Ve hepimiz hayatımız öncekinden farksızmış gibi davranıyoruz. Ben de, komşum da, büyük ihtimalle şefim ve gece yanımda uyuyan adam da. Belli bir yaştan sonra kendimizi güvende ve yaptıklarımızın doğruluğundan emin gösteren bir maske takıyoruz. Zamanla bu maske yüzümüze yapışıyor ve bir daha çıkmıyor. Çocukken ağlarsak ilgi, üzüntümüzü belli edersek de teselli göreceğimizi öğreniyoruz. İnsanları gülümsememizle ikna edemediğimizde gözyaşlarımızın mutlaka işe yarayacağını biliyoruz. Büyüyünce ise banyoda kimselere duyurmadan ağladıklarımızı saymazsak çocuklarımızın yanı haricinde ne ağlıyoruz ne de gülüyoruz. İnsanlar bizi savunmasız görüp bundan faydalanmak isteyebilir diye duygularımızı belli etmiyoruz. Uyku her derde deva. Kararlaştırdığımız günde Yakup'la buluşuyorum. Bu kez mekanı ben seçiyorum ve bakımsızlığına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Parc des Olives'te buluşuyoruz. Parkın içinde yine belediye tarafından işletilen berbat bir lokanta var. Bir defasında oraya Financial Times muhabiriyle gitmiştik. Martini sipariş etmiştik ama garson bize Cinzano marka vermut geçirmişti. Bu kez öğle yemeğine oturmayacağız. Çimenlerin üzerinde sandviç yemekle yetineceğiz. Etrafımızı rahatça görebilecek şekilde oturduğumuz için Jakob sigarasını istediği gibi içebilir. Gelen geçeni sorunsuzca görebiliyoruz. Bu kez açık sözlü davranmaya kararlıyım. Formalite icabı ettiğimiz hava, iş, kulüp nasıl geçti, bu gece gideceğim gibi lafların ardından ona ilk sorduğum şey evlilik dışı bir ilişkisi dolayısıyla kendisine şantaj yapılıp yapılmadığı oluyor. Soruya şaşırmıyor. Sadece cevabı gazeteci kimliğimle mi yoksa arkadaş kimliğimle mi dinleyeceğimi soruyor. Şimdilik gazeteci kimliğimle. İddiayı doğrularsa gazetemizin arkasında olacağına dair söz verebileceğimi söylüyorum. Özel hayatıyla ilgili hiçbir şey yayımlamayacağız ama şantajcıların üzerine gideceğiz. Evet, bir arkadaşımın karısıyla ilişkim oldu. Arkadaşımı işin dolayısıyla tanıyorsundur herhalde. Fikir arkadaşımdan çıktı. Çünkü ikisi de evliliklerinden sıkılmışlardı, anlıyor musun? Fikir kocasından mı çıktı? Hayır, anlamıyorum ama Kafamı olumlu anlamda sallıyorum ve 3 gece önce olanları, birbiri ardına yaşadığım orgazmları hatırlıyorum. İlişki hala devam ediyor mu? Hevesimizi kaybettik. Karımın haberi var. Bazı şeyleri saklamak mümkün değildir. Nijeryalı birileri birlikte fotoğraflarımızı çekmiş. Basına vermekle tehdit ediyorlar ama bu haber kimsenin ilgisini çekmeyecektir. Nijerya, adı yolsuzluğa karışan metalurji şirketinin bulunduğu ülke. Karısı onu boşanmakla tehdit etmemiş mi? Birkaç gün surat astı ama daha öteye gitmedi. Evliliğimizin geleceği için büyük planlar kuruyor. Sadakat ise bu planların parçası değil sanırım. Sırf önem veriyormuş gibi görünmek için biraz kıskançlık etti. Ama rol yapmayı hiç beceremez. İlişkimi itiraf ettikten sonra dikkatini başka şeye vermişti bile. Görünüşe bakılırsa Jakob benimkinden oldukça farklı bir dünyada yaşıyor. Kadınlar kıskançlık duymuyor, kocalar karılarına başkalarıyla ilişki yaşamaları için fikir veriyor. Bunları yaşamayarak çok şey mi kaybediyorum acaba? Zaman her şeyin ilacıdır, sence de öyle değil mi? Olabilir. Birçok durumda zaman dertleri arttırabilirdi. Ama olan da bu. Ama ben röportaj yapmak için buradayım. Röportaj vermek için değil. Dolayısıyla bir şey demiyorum. Jakob konuşmayı sürdürüyor. Nijeryalılar bunu bilmiyorlar. Maliye Bakanlığı ile kararlaştırdım. Onları tuzağa düşüreceğiz. Tıpkı bana yaptıkları gibi her şeyi kayda alacağız. O anda makalem gözlerimin önünde buhar olup gidiyor. Her geçen gün daha da dibe batan sektörümüzde yükselme fırsatımdı bu. Anlatacak hiçbir şeyim kalmıyor. Ne zina, ne şantaj, ne de yolsuzluk. Her şey İsviçre'nin kalite ve kusursuzluk standartlarına uygun. Sormak istediklerini sordun mu? Konuyu değiştirebilir miyiz? Evet, her şeyi sordum. Doğrusu aklıma başka konu da gelmiyor. Seninle neden tekrar buluşmak istediğimi sormayı unutmadın mı acaba? Mutlu olup olmadığını neden sorduğumu, seni bir kadın olarak ilgi çekici bulduğumu düşünüyor musun? Artık ergenlik çağında değiliz. Ofisimde yaptıklarının beni çok şaşırttığını ve ağzına boşalmaktan büyük zevk aldığımı itiraf ediyorum. Ama bu sebep burada olmamız için yeterli değil. Hem aynı şeyi böyle halka açık bir yerde yapamayız. Öyleyse seninle neden tekrar buluşmak istediğimi öğrenmek istemiyor musun? Mutlu olup olmadığımı sorarak beni hazırlıksız yakalayan sürpriz yumağı ışıklar saçarak başka karanlık köşeleri aydınlatmaya devam ediyor. Acaba Jakob böyle sorular sormanın yanlış olduğunu anlamıyor mu? Sen anlatmak istersen isterim diye karşılık veriyorum. Onu kışkırtmak ve karşısında kendimi güvensiz hissetmeme yol açan o ukala tavırlarını yerle bir etmek amacıyla. Ve ekliyorum. Elbette beni yatağa atmak istiyor. Karşılığında hayır cevabını alan ne ilk ne de tek kişi. Başını sallıyor. Gayet rahat bir hava takınıp, önümüzdeki normalde gayet sakin olan gölde beliren dalgalar hakkında bir şeyler söylüyorum. Dünyanın en ilginç şeyiymiş gibi gözlerimizi göle dikiyoruz. Çok geçmeden aradığı sözcükleri buluyor. Herhalde fark etmişsindir. Sana mutlu olup olmadığını sormamın sebebi sende kendimden bir şeyler bulmamdı. Benzerlikler insanlara çekici gelir. Belki sen bende aynı şeyi görmedin ama olsun. Belki zihnin yorgun düşmüştür. Kendini var olmayan ve var olmadığını bizzat bildiğin dertlere kaptırmışsındır. Bu dertler bütün enerjini tüketiyordur. Öğle yemeğinin sırasında ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Acı çeken ruhlar birbirlerini tanır ve canlıları korkutmak için bir araya gelirler. Benim hissettiklerim de seninkilerle aynı diye sürdürüyor. Tek fark benim dertlerimin belki de somut olması. Çözemediğim şeyler yüzünden kendimden nefret etmeye başladığımı fark ediyorum. Çünkü işim bir sürü insanın takdirine bağlı. Bu yüzden kendimi yararsız hissediyorum. Doktora gitmeyi düşündüm ama karım karşı çıktı. Durum ortaya çıkarsa kariyerimin mahvolacağını söyledi. Ben de ona hak verdim. Demek bu konuları karısıyla konuşuyor. Belki bu gece ben de kocamla konuşmaya çalışırım. Kulübe gitmek yerine onu karşıma alıp her şeyi anlatırım. Nasıl tepki verir acaba? Hayatta birçok hata yaptığımı biliyorum. Şu anda dünyaya başka bir gözle bakmaya çalışıyorum. Ama işe yaramıyor. Senin gibi birilerini görünce ki benzer durumlardaki birçok kişiyle karşılaştım, yanaşıp dertleriyle nasıl başa çıktıklarını anlamaya çalıştım. Yardıma ihtiyaç duyduğumu ve ihtiyacımı karşılamamın tek yolunun bu olduğunu anla lütfen. Demek buymuş. Cinsellikle Cenevre'nin gri göğünü güneş açmış gibi parıldatan büyük bir aşk macerasıyla falan ilgisi yokmuş. Her şey alkoliklerin ve madde bağımlılarının aralarında düzenlediklerinden farksız bir destek terapisinden ibaretmiş. Ayağa kalkıyorum. Gözlerine bakarak aslında çok mutlu olduğumu, kendisinin ise bir an önce bir psikiyatra başvurmasını söylüyorum. Karısının hayatındaki her şeyi kontrol etmesine izin veremez. Ayrıca doktor-hasta ilişkisinin mahremiyeti dolayısıyla kimsenin de haberi olmaz. Bir arkadaşım ilaç kullanmaya başladıktan sonra iyileşti. Sahiden sırf yeniden seçilmek uğruna hayatının geri kalanını depresyonun hayaletiyle boğuşarak geçirmek istiyor mu? Geleceğe dair planı bu mu? Söylediklerimi duyan var mı diye etrafına bakınıyor. Ben aynısını konuşmadan önce yapmıştım. Yalnız olduğumuzu biliyorum. Parkın üst bölümündeki lokantanın arkasındaki birkaç torbacıyı saymazsak tabii. Ama onların da bize aldırdığı yok. Durmaksızın konuşuyorum. Konuştukça kendi kendime kulak verip yardım ettiğimi fark ediyorum. Olumsuzluğun kendinden beslendiğini söylüyorum. Kendisini neşelendirecek bir şeyler yapmasını söylüyorum. Mesela yelken yapmak, sinemaya gitmek, kitap okumak. Hayır, mesele bu değil. Sen beni anlamıyorsun. Tepkimin karşısında şaşkına dönmüş gibi bir hali var. Bal gibi de anlıyorum. Her gün bir bilgi yağmuruna tutuluyoruz. Makyajlı ergen kızların kadın kılığına girerek ebedi güzellik vaat eden mucizevi güzellik ürünlerini sundukları reklam afişleri. Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Everest'e tırmanan ihtiyar bir çift. Yeni model masaj aletlerinin ilanları. Zayıflama ürünleriyle dolup taşan eczane vitrinleri. Hayatı olduğundan farklı gösteren filmler. Müthiş sonuçlar vaat eden kitaplar. Kariyerde yükselmek ya da iç huzuru bulmak konusunda insanlara öğütler veren uzmanlar. Bütün bunlar yüzünden kendimizi yaşlı hissediyoruz. Maceradan yoksun yaşamlar sürüyoruz. Bu esnada cildimiz pörsüyor, fazla kilolar kontrolsüzce birikmeye başlıyor. Sırf olgunluk adını verdiğimiz şeye ters diye duygularımızı ve arzularımızı bastırmaya zorlanıyoruz. Maruz kaldığın bilgileri ayıkla. Gözlerinle kulaklarına birer süzgeç takıp sadece kendini kötü hissetmemeni sağlayacak şeylerin geçmesine izin ver. Çünkü günlük işler zaten kendimizi kötü hissetmemiz için yeterli. Beni de iş yerimde eleştirip arkamdan konuşmadıklarımı sanıyorsun. Hem de neler konuşuyorlar. Ama ben sadece kendimi geliştirmemi ve hatalarımı düzeltmemi sağlayacak şeylere kulak vermeyi seçtim. Geriye kalan her şey duymazlıktan geliyor ya da geri çeviriyorum. Bugün buraya zina, şantaj ve yolsuzlukla ilgili karmaşık bir hikaye duymak için geldim. Ama sen her sorumdan ustaca sıyrıldın. Bunu göremeyecek kadar kör müsün? Fazla düşünmeden yeniden yanına oturuyorum. Kaçmasın diye başını ellerimin arasına alıyorum ve dudaklarını uzun uzun öpüyorum. Bir an tereddüt etse de hemen öpücüğüme karşılık veriyor. İçimdeki bütün acizlik, kırılganlık, başarısızlık ve güvensizlik hislerinin yerini muazzam bir coşku alıyor. Bir anda akıllandım. Durumun hakimiyetini ele geçirdim. Ve önceleri sadece hayallerimi süsleyen bir şey yapmaktayım. Bu bilinmeyen toprakları ve tehlike dolu denizleri açılıyorum. Piramitleri yıkıp yerlerine tapınaklar kuruyorum. Yeniden düşüncelerimin ve eylemlerimin efendisi haline geliyorum. Sabah gözüme imkansız gelen şeyi daha akşam olmadan gerçekleştiriyorum. Hislerim geri geldi. Sahip olamadığım bir şeyi sevebilirim. Rüzgar beni rahatsız etmekten çıkıp bir nimete dönüştürüyor. Bir tanrı yüzümü okşuyor adeta. Ruhum geri geldi. Jacob'u öptüğüm süre boyunca yüzlerce sene geçti sanki. Yüzlerimiz yavaşça birbirinden ayrılıyor. Jacob tatlılıkla başımı okşuyor. Gözlerimizin derinliklerine dikiyoruz bakışlarımızı. Ve daha birkaç dakika önce orada bulunan şeyle yeniden karşılaşıyoruz. Mutsuzluk. Hem artık yalnız değil, yanında en azından benim için her şeyi daha da fenalaştıracak bir aptallık ve sorumsuzluk var. Birlikte yarım saat daha geçiriyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yaşadığımız kentten ve sakinlerinden bahsediyoruz. Parka geldiğimizde nasıl da samimi görünüyorduk. Öpüşme anında adeta birleştik. Şimdi ise iki yabancı gibi herkes fazla utanmadan kendi yoluna gidene dek vakit doldurmak için gevezelik ediyoruz. Kimse bizi görmedi. Bir lokantada değiliz. Evliliklerimiz güvende. Özür dilemeyi aklımdan geçiriyorum ama bunun gerekmediğinin farkındayım. Altı üstü bir öpücüktü neticede. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 64.